Ayrım 4, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 46. Anlatılanlardan ve çizimlerden bildikleri Ogre Ölüsü Kalesi'ne yaklaşıyorlardı. Goimdil, boyundan birinin son kez korunak ülkesinin diğer ucuna gelmesinin üzerinden yüzyıllar geçmişti. Eskiden halkları Tanrı Vrakkas onuruna yapılan şölenler için belirli döngüler içinde düzenli olarak bir araya gelirdi. Bu şölenlerde demircin cüceleri yaratması kutlanırdı. Ancak taş kapı yolu orklar, ogreler ve kara elfler karşısına düştükten sonra aralarındaki bağ kopmuştu. Zamanı gelmişti. Gandogar kalçasını hafifçe kaldırdı. Sürekli eğerde oturup sallanmaktan kaba etleri ağrımıştı. İçlerinden hiçbiri iyi binici değildi. Midillere gönülsüz bir şekilde biniyorlardı ve normal atların yanına yaklaşmakta bile zorluk çekiyorlardı. Ata binerken merdiven kullanılması da zaten garip görünüyordu. Atlara olan tepki çok derindi. Mahiyetlerindeki iki cüce midillere binmeyi tümden reddetmiş ve kendilerine kervanın en arkasından gelen küçük bir savaş arabası yapmışlardı. "Hepimiz yolculuğun bittiğine seviniyoruz," dedi Bistupur ve ağzındaki kumu tükürdü. Etkileyici kalenin görüntüsü çekilen zorluğu biraz olsun unutturmuştu. Gandogar sur ve kulelerdeki sanatsal işlemeleri seyretti. İlk surdaki figüs, süs ve sütunlar bile onu hayrete düşürmüştü. "Bizler belki en iyi mücevher parlatma ustalarıyız, ancak bunların da en iyi mücevher kesme ustaları olduğu kesin." Giriş kapısı açıldı ve kervanın ilk terasa girmesine izin verildi. Svert emredildiği gibi midillisinin yanında bekliyordu ve Bistupur ona bir işaret verince kervanın en arkasına geçti. Bir cüce yanlarına geldi. Yaşı oldukça belli ediyordu. Tahminen 300 döngü yaşında olmalıydı. Dördüncüler boyundan Kral Gandagar, gümüş sakalı ve mahiyetindekini selamlıyorum. Ben güçlü parmak klanından Balandil'in tek kol. İkinciler boyunun kralı Gundrabur Akbaş'ın danışmanıyım. Hoş geldiniz. Zayıf bedeni üzerine zincir gömlek giymişti ve savaş baltasının asılı olduğu gösterişli kemeri ince işlenmiş taş bir tokayla tutturulmuştu. Kır renkli sakalında da aynı madenden yapılmış tokalar bulunuyordu. Sırtından ise uzun bir saç örgüsü sarkıyordu. Başını kaldırdı. "Beni takip edin değerli kardeşlerim, size yolu göstereyim." Arkasını dönüp dağın girişine doğru giden yokuş çıkmaya başladı. Bu arada herkes danışmanın bir kolun olmadığını görmüştü. Kral cücenin kolunu canavarlarla savaşırken kaybettiğini tahmin etti. Balandil'in çok güçlü bir vücut yapısı vardı ve bu durum büyük ihtimalle ağır taşlarla çalışmaktan kaynaklanıyor olmalıydı. Cücenin eli aynen bir ayı pençesine benziyordu. Parmaklarından adeta güç fışkırıyordu ve bu klanına onur bahşediyordu. Birkaç kapıdan geçip dördüncü platoya ulaştıklarında Balandil'in durdu. Misafirler o anda bu yapının ne kadar akılca inşa edildiğini fark ettiler. Cüce dağın içine oyulmuş girişi işaret etti. "İnin, midillerle biz ilgileniriz, onlara iyi bakacağız. Hemen meclis salonuna geçeceğiz, orada sabırsızlıkla bekleniyorsunuz." Balandil'in grubun başına geçerek onları içine rahatlıkla bir ejderha sığacak kadar büyük olan dehlize yönlendirdi. Mermer salonların, taş işçili misafirlerin nefesini kesti. 10 adım çevresi olan 9 köşeli sütunlar, devasa ağaçlar gibi yukarı doğru yükseliyordu. Tavan görülmeyecek kadar yüksekti. Sütunlar boşluğa doğru yükseliyordu. Ya da dağın zirvesini desteklemek için tepeye kadar yükseliyor olmalılar diye geçirdi içinden Gandagar. Kolonların arasında işlenmiş taş kemerler, cüce halkının yaratılış efsanelerinden alıntılara benzemişti. Karşılarında taş ustalarının oyduğu ikinciden devasa bir heykeli yükseliyordu. Granit renginde bir beroin mermerden beyaz bir tahta oturuyordu. Sağ elini havaya kaldırmıştı ve sol ise bir baltanın kabzasını tutmuştu. Ayakkabısı bir cüce boyunda ve 5 midilli uzunluğundaydı. Fakat hepsi bu değildi. Bir zamanlar çıplak ve işlenmemiş olan duvarlar parlatılmıştı. Beroin'in ardılları bu parlak yüzeyleri de değiş ve sembollerle süslemişlerdi. Çok güzel işlenmişlerdi ve Gandagar onlara da ayrıntılı bakabilmek için yavaş yürümeye başlamıştı. Elbette dördüncüler de salon ve sütunlar inşa etmişlerdi, ancak buradaki ustalık onlardan çok daha ileri düzeydeydi. Kral elini uzattı ve parmaklarıyla saygılı bir şekilde siyah mermere dokundu. Böylesine bir ihtişamı hayal bile edemezdi. "Vrakkas adına," dedi saygı ve gururla. "Bundan daha iyisi olamaz. Sizler halkımızın en iyi taş ustalarısınız." Yüce kralın danışmanı kafasını eğdi. övgün için teşekkür ederim. Zanaatkarlarımıza bu mesajını seve seve ileteceğim. Devasa heykelin ayakları arasından geçerek daha küçük bir koridora girdiler. Hava belirgin bir şekilde serinlemişti burada. Bir süre sonra meclis salonu kapısının önüne varmışlardı. Balandil'in Gondagar'a gülümsüyordu. İddianı savunmaya hazır mısın? Elbette hazır diye sert bir şekilde karşılık verdi Bisipur. Kral cevap veremedi. Balandil'in alnını buruşturdu ancak konuşmadı. Bunun yerine kapıyı açarak misafirleri tanıtmak üzere önden ilerledi. Salon görüntüsüyle bildikleri her şeyi aşıyordu. Yuvarlak sütunlar tavana yükseliyordu. Duvarlar ise geçmiş dönemlerdeki büyük zafer ve eylemlerin anlatıldığı cücelerin tarihinden sahnelerle bezenmişti. Kömür kazanları ve meşaleler mekana tatlı bir ışık yayıyor. Esen hava taze akımı yolcularını Ümilante'nin ülkesinden geçerken maruz kaldıkları sıcağı telafi ediyordu. Balandil'in misafirleri sırasıyla tanıtırken Gondagar danışmanı sert bir bakış attı. Bu yaptığın saygısızlıktı. Sen olsan bu yüzden Swart'ı döverdin diyerek azarladı onu. Bisipur dişlerini sıktı. Danışmandan bunun için özür dileyeceğim. Toplantıya katıldılar. Beş boy liderin yerleri bir masanın etrafında yarım daire şeklinde hazırlanmıştı. Klan liderleri ise toplantıyı takip eden fikirlerini beyan edebilecekleri taştan tribün şeklinde yerlere oturdular. Beşincer'in anısı için ise bir sandalye ve arkasındaki yer boş bırakılmıştı. Birinciler boyunun kralıyla klan temsilcileri daha gelmemişlerdi. İkinciler boyunun lideriyle 17 klan şefi ise yerlerini almışlardı. Masanın üzerine korunaklı ülkenin değişik bölgelerini gösteren haritalar yayılmıştı. Dördüncüler boyu gelmeden önce cüceler kuzeydeki olaylar hakkında bilgilendirilmişler ve fikir alışverişinde bulunmuşlardı. Şimdi ise dikkatlerini Gondagar'a yöneltmişlerdi. Kralın heyecanı artmıştı. 400 döngüden bu yana ilk kez tüm boyların en kudretli ve iyi adamları bir araya gelmişti. İlk kez uzak akraba ve yöneticiler yüz yüze geliyordu. İsimlerini duyduğu ve okuduğu kişilerle karşı karşıyaydı ve kalbi sevinçten deli gibi atıyordu. Cüceler onu ve mahiyetindekileri selamlayıp tokalaşmak için ayağa kalkmışlardı. Gondagar herkesin elinin ne kadar farklı olduğunu gördü. Kimisi kalın, kimisi yara izleriyle bezeli, kimisi kaslı ve kimisi de neredeyse narindi. Sıcak karşılama onu duygulandırmıştı ancak bazılarının gözünde de kuşku ve samimiyetsizliğin izlerini görmüştü. Sonra da ikincilerin kralı ve tüm boy klanlarının lideri Gundrabur Akbaş'ın karşısına geçti. Şaşkınlığı belli etmemek için kendisini zorlamak zorunda kaldı. Yüce kral zamanında demircilerin iri bir üyesi olmalıydı ancak 500 döngülük bir ömürden sonra yaşam ateşi ufacık bir esintide bile sönecekmiş gibi duruyordu. Sararmış, solgun gözleri titreşiyor ve hedefini tutturamıyordu. Gundrabur boşluğa bakıyor, karşısındaki cüceyi göremiyordu. Yaşı dolayısıyla ağır zırh giymemişti. Zayıf bedeni yoğun işlemeli koyu kahverengi bir kıyafetle örtülmüştü. Gümüş renkli sakalıyla saçları yerlere kadar uzanıyordu. Krallığının simgesi olan taç kucağında duruyordu. Bu taç bile bedenine fazlasıyla ağır geliyordu anlaşılan. Tahtın yanında baş kısmı rünlerle bezeli tören çekici duruyordu. Kıymetli taş ve kakmalar kömür ve meşalelerin ışığını yansıtıyordu. Çökmüş kral ağır çekicin sapını bile havaya kaldıramayacakmış gibi görünüyordu. Gondagar toparlanıp şaşkınlığı yutkunarak atmaya çalıştı. Beni çağır tahta senden sonra çıkmamı istediğin için karşına geldim kralım. Kadim deyişi kullanmıştı. Gundrabur başını eğdi ve bir şey söylemek istedi ancak sesi bunun için yeterli olmadı. Çağrısına kulak verip uzun yolu göze alarak buralara geldiğiniz için çok sevinçli diyerek kralın yerine cevap verdi Balandil'in. Boylar meclisi konu hakkında toplantıdan sonra tacı giyeceksin. Masada kendisi için ayrılmış yeri işaret etti. Kral dördüncülerin yerine oturdu. Bisipur arkasına geçti. Ben Gundrabur'un temsilcisi olarak ikincilerin yerine oturacağım. Gondagar masanın üzerindeki haritaları inceledi ve masadaki bazı kişilerin kendisini izlediğini fark etti. Kralın yerine geçmesiyle ilgili kendisinden bir talep konuşması yapmasını bekliyorlardı. Bisipur ise onu erken konuşmaması için uyarmıştı. Önce korunaklı ülkenin kuzeyindeki durumu görüşmek gerekiyordu. Boy kardeşlerinin planına uyup uymayacaklarını merak ediyordu. Borengar'ın 9 klanı nerede diye sordu masada ilkler için ayrılmış boş yerlere bakarak. Daha gelmediler mi? Balandil'in başını hayır anlamında salladı. Onlardan 200 döngüden beri haber alamıyoruz. Baltasını uzanarak ucuyla haritadaki bir noktayı gösterdi. Borangar'ın cüceleri uç batıda. Kızıldağlardaki gümüş geçidi yabancı işgaline karşı koruyorlardı. İnsan kraliçe 4. Wayne'in ülkesi bu bölgeyi çevreliyordu. Hala hayattalar. Vayrun kralının tüccarları gümüş geçidinin kapılarının hala kilitli olduğunu bildirdiler. Baltayı önünde masaya bıraktı. Onlar olmadan karar vermemize rıza göstermek zorundalar. Onaylamamaları halinde bu kendi sorunları olacaktır. Toplantıdakiler buna olumlu tepki verdi. Yüce kralın yerine geçmeden önce seni bekleyen zorlukları dinlemelisin. Ölü ülke sınırlarını giderek genişletiyor. Tiyon'un yaratıklarının işgal ettiği her bir karış toprak bu gizemli ve görünmez güç tarafından ele geçiriliyor. Doğa iblisleşiyor. Büyük bitkiler karşıdan çıkan her türlü canlıyı yok etmeye çalışıyor. İnsanların anlattıklarına göre hayatını kaybedenler topraktan ruhsuz bir şekilde geri dönüyor ve kendilerine ait bir iradeleri olmuyor. Karanlık gücün kölesi haline gelip kendi ırkından olanlara karşı orklarla aynı cepheye katılıyorlar. İlerliyor mu? Gondagar derin bir nefes almak zorunda kaldı. Görünüşe göre büyücülerin sihri ölü ülkeyi durdurmaya yetmiyordu. Bunu tahmin etmiştim. Uzunların o meşhur büyüler hiçbir şey yaramıyor diyerek kükredi. Nudin, Lot Ionan, Andoakai ve diğer sivri zekalar kale ve şatolarındaki laboratuvarlarına gömülüp sihirlerini mükemmelleştirmeye çalıştılar. Sonsuza kadar araştırma yapıp formüllerini kağıtlara çiziktirebilmek için elflerin ölümsüzlüklerinin peşindeler. Sonuçta ortada ölü ülke durdurulamıyor ve bakımsız silahların demirin üzerine binen pas gibi her yere yayılıyor. Cüceler söylediklerine katıldıklarını belirttiler fakat bu durumun avantajları da var. Elfleri neredeyse yok ettiler. Gondagor'un içi rahatlamıştı çünkü burnu büyük ırkın sonu gelmek üzereydi. Son darbeyi indirmek üzere orada hazır bekliyor olacaktı. Babasıyla kardeşi elfler tarafından öldürülmüştü fakat intikam saati yakındı. Çatışma ve devam düşmanlık yakında sana erecekti. Planların diğerlerini anlatmak konusunda büyük bir istek duyuyordu. Neredeyse mi? Söyleyeceklerim varmış gibi görünüyor diye yorumda bulundu Balandil'in alnını kırıştırarak. Boy liderleri ve klan önde gelenleri beni dinleyin diye söze başladı Gandagar. Yanakları kızarmış, kahverengi gözleri heyecandan alevlenmişti. Vrakkas bize Stalia'nın yaratıklarını yok etme fırsatını verdi. İşaret parmağını haritanın üzerine elflerin yaşadığı son küçük bölgenin üzerine koydu. Son kalanlar burada toplandı. Size söylüyorum. Güçlü bir ordu toplayıp Alandur'a girelim ve elfleri işledikleri suçlar sebebiyle cezalandıralım. Toplanmış olan cüceler ona şaşkınlıkla bakıyorlardı. Ani baskın işe yaramıştı. Gandagar, bizler seni yeni cüce kralı ilan etmek üzere burada toplandık diyerek söze girdi Balandil'in dikkatli bir ses tonuyla. Heyecanı bastırmaya çalıştığı belli oluyordu. Savaş planları yapmak üzere değil, bu bizim görevimiz değil. Masanın üzerindeki mırıldanmalardan dördüncülerin liderinin söylediklerinin olumlu karşılandığını fark etti. Bizler korunaklı ülkenin sakinlerini koruruz. Onlara saldırmayız. Vrakkas'ın bize verdiği görevi hatırlayın diyerek ağırlığını koymaya çalıştı. Gandagar etrafına bakındı. Kardeşleri ona katılıp katılmadıkları konusunda tartışıyorlardı. Dahası var. Bistupur'un bulup bana verdiği halkımıza ait eski yazmalar var elimde. Dinleyip ne yapacağımız konusunda kendimiz karar verin. Derin bir nefes alarak bir parşömeni ortaya çıkardı ve resmi bir ses tonuyla okumaya başladı. Ve elfler cücelerin hazinelerini kıskandılar. Cisel Bart'ın beşinciler boyuna saldırdılar. Dehlizler ve taş kapı yolundaki savaş kızıştı. Giselbart hain elflerden bazılarının dışarıya çıkamayacakları bir labirente hapsetti. Fakat elfler büyülerini demircinin çocuklarını hasta edip zayıf düşürmek için kullandılar. Sonunda beşincilerin cücelerin az sayıdaki birkaçı harici hepsini kılıçtan geçirdiler. Salonda sessizlik oldu. Kralın yankılanan sesi kelimelere hayat veriyordu. Troller ve orklar öldürülenlerin kan kokusunu aldıklarında korunaklı ülkenin kapılarına dayandılar. Elfler korkakça kaçarak geçidi kaderine terk ettiler. Hileyle kapıyı açtılar. Giselbart ve son yoldaşları ancak cücelerin yapacakları gibi savaştılar. Ancak zayıf düşmüş beşinciler saldırganları durduramadılar ve o günden beri kötülük her yanı sarmış bulunuyor. etkilenmiş yüzleri görmek için okumayı kesti. Herkesi yanına çekmesi için fazla çaba sarf etmesi gerekmeyecekti. Sadece tek kolcuca başını olumsuz anlamda sallıyordu. Bu satırlardan şüphem var kralım. Halkımız onları neden daha önce bulamadı? Elfleri suçlayan kelimelerin bugün ortaya çıkmış olması garip değil mi? Senin amacınla bu kadar paralel oluşuna ne demeli? Savaş çıkmasını engellemeye çalışan senin gibi cüceler tarafından saklanmış olabilir diye karşılık verdi Gandagar. Karşısındakini küçümseyerek baltasını kaldırıp haritada Alandur'u gösteren bölgeye sapladı. Sözlerimi duydunuz. Suçlular orada oturuyor. Suçlarının ve ölülerimizin bedelini ödemeliler. Ya sonra diye sordu Balandil'in sert bir şekilde. Sonra ne olacak? Kral Gandagar, bununla birlikte kime iyilik yapmış olacaksın? Ölü ülkeye, bizlere ve insanlara bir faydası olmayacak. Seni duyan da kara elflerle birlikte olup elflere saldırmamız gerektiğini düşünecek. Danışman konuyu ince bir noktaya taşımıştı. Düşmanlarımızın kimler olduğunu iyi bil, Kral Gandagar. Burakkas bize hiçbir zaman korunaklı ülkenin yaratıklarını saldırmamamızı söylemedi. İçimizden kimse elflerden hoşlanmaz, bu doğru. Tanrılar bunu istemedi. Elbette kavga ve ölümler oldu. Salini kesik omuz başına koydu. Vücudumun bir parçasını 4 ork öldürmek için verdim fakat bir elfe baltamı kaldırmak yerine diğer kolumu keserim. Hoşlanmasak da onlar bize emanet edildi ve her zaman da bu sözümüzde durduk. Burakkas'ın emri bu. Gandagar kızgın gözlerle tek kolluya baktı, söz bulamıyordu. Balandil'in intikam düşlerini yok ediyordu. Bispur'un dişlerini çıtırdattığını duydu. Ben kara elflerin uşağı değilim diyerek yeniden denedi. Şu an bahsettiğim şey uygun bir andan faydalanmak. Ondan sonra halkımızın yüce kralı olarak başa geçip ölü ülkenin tümüne karşı savaşa girecek ve ülkemizin üzerine dolanan tüm felaketlere bir son vereceğim. İnsanların zaaf gösterdiği yerde halkımız gücünü gösterecek. Seni artık tanıyamıyorum Kral Gandagar diyerek şaşkınlığı açık bir şekilde belli etti Balandil'in. Tecrübesini ve yaşını belli eden yüzünde inanmaz bir ifade belirmişti. Elflere karşı olan hıncın mantığını mı yok etti? Tanrımızın sözlerine mi karşı geliyorsun? Bispur'a kızgın bir bakış fırlattı, yoksa seni yanlış yönlendirenler mi var? Klan temsilcileri arasında bir kıpırdanma oldu. İkincilerin genişel klanından bir cüce ayağa kalktı. Önerinin üzerinde düşünülmesi gerektiği fikrindeyim dedi kendinden emin bir sesle. Gondagar'ın söyledikleri doğru olabilir. Bir kez ihanet eden bunu bir daha yapabilir. Ya elfler yok olmakta olan Alandur'dan kalkıp yola çıkarak kendilerini yeni bir krallık kurmak için insanların ülkesine saldırırsa doğru olur mu bu? Ya da düşmanı ikinci bir cüce kralını teslim ederlerse dedi. Aynı klandan bir ikinci cüce ayağa kalkıp yangına körükle giderek. Sivri kulakların her şey yapabileceklerine inanıyorum. Beşincilere ihanet edip etmedikleri umurumda değil. Bedelini ödemeliler. Bağlını göstermek adına yerini terk ederek Gandagar'ın yanına geçti. Aynı boydan olmasak da sana katılıyorum. Toplanmış olan klan üyelerinin birçoğu heyecanla bağırarak ona destek oldular. Yüksek gürültülü sesleri salonu doldurdu ve anlaşılmaz bir kakofoniye dönüştü. Aralarda sadece savaş kelimesi sık sık duyuluyordu. Gandagar koltuğuna oturup akıl hocasına hızlı ve memnun bir bakış attı. Yakın zamanda sivri kulaklar korunaklı ülkeden sonsuza kadar yok olmuş olacaklar diye geçirdi içinden. Gök gürültüsünü andıran bir darbe sesi salonu titretti. Sessiz olun diye emretti birisi. Otoriter bir ses gürültüyü bastırdı. Salonda bulunan herkes sesin geldiği yöne döndü. Yüce kral tahtında dik bir şekilde duruyordu ve tacı beyaz saçlı başındaydı. Güçlü bir şekilde sinirle masaya indirdiği demirci baltasının sapını tutuyordu bir eliyle. Mermerde çatlaklar meydana gelmişti. Bakışları canlanmıştı. Cüce boyların temsilcileri klan liderlerine tepeden bakıyordu. Salonda kimse onu kadar ulu ve güçlü görünmüyordu. Yaşlı ve zayıflı bir anda yok olmuş gibiydi. Kızgınlığı onları bedeninden kovmuştu adeta. Başını kaldırınca beyaz sakalı sallandı. Sizi dar görüşlü aptallar. Söz konusu olan şey fırsatı yakalamışken eski düşmanlarımızı yok etmek değil, korunaklı ülkenin geleceğidir. Ölü ülkeye ve yaratıklarına karşı duran herkes müttefikimizdir. Elfler karanlığa karşı durdukları sürece bu durum işimize gelir. Gözlerini Gandagar'a dikti. Genç ve atılgansın. Dördüncülerin kralı. Elfler yüzünden iki yakınını kaybettin. Bu yüzden onlara karşı savaş açmak gibi anlamsız bir şey istemeni anlayışla karşılıyorum. Fakat senin bu çağrına cevap veren diğerlerin hepsi aptal. Sizlerden tam tersini duymayı beklerdim. Gundrabur sırayla hepsini gözleriyle süzdü. Eski düşmanlıkları unutmalıyız. İhtiyacımız olan ve benim de istediğim olan şey birlikteliktir. Hepimiz Alandur'un son elfleri, 7 insan krallığı ve 6 büyücüyle biz cüceler ölü ülkeye karşı birlik olmalıyız. Düşünün. Çekicin sapı elinden kayıp mermer zemine düştü ve düştüğü yerden bir parça kopardı. Gundrabur sallandı ve sonra inleyerek koltuğuna çöktü, zor nefes alıyordu. Balandil'in cücelerden odalarına çekilmelerini ve haber beklemelerini istedi. Yüce kral kendini toparlar toparlamaz toplantıya devam ederiz dedi. Klanların temsilcileri salonu sessiz bir şekilde terk ettiler. Hükümdarların sözleri onları düşündürmüştü. Bisipur nefes nefese olan Gundrabur'a küçümseyerek baktı. Uzun süre yaşamayacak dedi. Yanındaki kralına dışarı çıkarken. Sesi kesildiğinde diğer klanları yanına çekmen kolay olacaktır. Seni takip edeceklerdir. Tahtın varisi ona cevap vermedi. Korunaklı ülke Lonandar büyü diyarı 6234. güneş döngüsü ilkbahar. Jones'in dehlizlerde koşarak ilerliyordu ve Tuhdil kısa bacaklarıyla onu takip etmeye çalışıyordu. Famulusların oturup ileri seviyedeki öğrencilerden ders aldıkları sınıfların meşe kapılarının önlerinden geçtiler. Lord Ionan sadece 4 Famulus'a şahsen ders veriyordu. İşlerinden birisi günün birinde okulu, dehlizleri ve büyü diyarını devralacaktı. Famulus laboratuvarın önünde durup kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz beyaz dumanlar karşıladı onları. Acele et diye çıkıştı kapıya yaklaşan cüceye. Tungdil nefes nefese bir halde dumanlar çıkan odaya girdi. Nazik ol Jolesin yoksa bu işi kendin halledersin. Bacaya tırman diye emretti Famulus ve cüceyi kaba bir biçimde odanın içine itekledi. Bir şey bacayı tıkamış. Şömine bir anda yoktan var olmuş gibi ortaya çıktı ve içinden dumanların yükseldi. Küçük bir kova göründü. Biraz sihre ne dersin büyük Famulus? Sen en iyilerden değil misin? Bu durumda sana ihtiyacım var diye karşı çıktı. Sen sihirden anlamazsın cüce. Çabuk öğrencilerim önlerini göremiyorlar. Tungdil öksürük seslerini duydu. Sihirli kelime ne? Ne? Bir daha dene büyük Famulus. Sen tüm formülleri biliyorsun. Jolesin yüzünü buruşturdu. Lütfen. Bak hemen işe yaramaya başladı. Cüce sırıtarak kancalı ipi kemerine sıkıştırarak kömürlerin zayıf bir şekilde yandığı şöminenin içine girdi. Bacadan yukarı bakınca dumandan başka bir şeyin görülmediğini fark etti. Ellerini kullanarak tırmanmaya başladı. Güçlü parmaklarıyla tuğlaların arasında kolaylıkla tutunabileceği girintiler buluyordu ve yağlı is bile ona zorluk çıkarmıyordu. Tungdil yavaş ama emin bir şekilde yukarı tırmandı ve yerden 3 adım kadar yüksekliğe ulaştı. Fakat dumandan bir şey göremedi. Parmakları yoklayınca bir engelle karşılaştı. Bacadan içeri düşmüş bir kuş yuvasına benziyor diye bağırdı aşağı. O zaman çıkar. Başka ne yapacaktım ki zaten? Benim de bir yuva yapmamı mı bekliyorsun? Sırtını bacanın duvarına yaslayarak bir eliyle yuvayı sallamaya başladı. Yuva bulunduğu yerden gevşedi. Tungdil o anda kötü bir sürprizle karşılaştı. Kokulu bir sıvı üzerine döküldü. Aynı anda derisi yanmaya ve gözleri yaşarmaya başladı. Ardından da ince tüyler döküldü ve burnuyla yüzünü gıdıkladı. Hapşırmak zorunda kaldı ve tutunduğu yerden kayarak yere düşmeye başladı. Tungdil duvara sürtünerek derisini kemiğe kadar ayırmaktan kurtulmuştu ancak bacanın çıkıntı yapan tuğlalarından birkaçı kaburgalarına çarpmıştı. Düşüşü ateşin üzerine yuvadan geriye kalanların tepesine kıçüstü düşmesine sonlandı. Gri bir kül bulutu havalandı ve her yerini kapladı. Çabucak kalkarak ateşten korunmaya çalıştı fakat korlar pantolonundan çoktan bir delik açmıştı. Öğrencilerin gülüşmelerinden oyuna getirilmiş olduğunu anladı. Laboratuvardaki duman bir anda yok oldu. Toplanmış 20 kadar Famulus aşağılanmış ve kir içinde kalmış cüceye bakıyordu. En önde elbette gülmekten karnına ağrılar girmiş olan Jolesin vardı. Şuna bakın dedi şakacıktan korkarak. Korkunç duman adamcık şömineden çıkıyor. Ve tabii kuş yuvasındaki kokarcı ikisini de bulmuş dedi başka bir öğrenci gülerek. Kendi kokusu o kadar ağır ki iksirin kokusunu alamıyorum bile, diye ekledi Jolesin gülerek ve cüceye döndü. Gördün mü Bücür? Şimdi de ben eğleniyorum. Gidebilirsin. Tunkil gömlenin kolaya yüzünü sildi. Tüy ve külle kirlenmiş başını eğdi. Kahverengi gözleri kızgınlıkla parıldıyordu. Ya şaka demek, ama bu şaka daha bitmedi, diye homurdandı inatçı bir şekilde ve şöminenin yanındaki kovaya uzandı. Soğuktu, demek ki öğrenciler haşlanmayacaktı. Kararlı bir şekilde kovayı kaldırarak o sırada öğrencilere dönmüş olan Jolesin üzerine boşaltacaktı. Birisi onu uyardı. Famulus başını çevirince neler olacağını anladı. Refleks olarak ellerini uzattı ve bir savunma büyüsü yaptı. Üzerine doğru gelen su bir anda buz parçacıklarına dönüştü ve onu ıslatmadan üzerine çarptı. Temiz cübbesi kirlenmemişti. İyi bir fikir gibi görünse de büyünün başka bir etkisi oldu. Öğrenciler arkalarında kırılan bazı şeylerin seslerini duydular. Buz parçalarından bazıları bir yağ çizerek üzerlerinin uçtu ve düzenli bir şekilde dizilmiş iksir şişelerini çarparak onları kırdı. Değişik deneyler için saklanan iksir, krem, çözelti ve esanslar birbirlerine karıştı ve tehlikeli bir şekilde patlayıp sesler çıkarmaya başladılar. Aptal diyerek bağırdı korkudan yüzü solmuş olan Jolesin. Tunkdil hatalı olduğunu düşünmüyordu. Ben mi? Aptal olan sensin. Suyu buza çeviren sendin, diyerek karşılık verdi. Raflardan biri devrildi, kıvılcımlar tavana sıçradı ve orada buharlaşarak kızıl bir şimşeğe dönüştü. Laboratuvarda kelimenin tam anlamıyla bir şeyler meydana geliyordu. Öğrencilerin bir kısmı Jolesin korktuklarından dışarı kaçtılar. Bunu ödeyeceksin Lord Eonon. Seni cezalandıracak cüce. Buradan kovulmanı sağlayacağım. Yetiştirmesi olup olmaman beni ilgilendirmiyor, diyerek bağırdı Famulus ve kapıyı çarparak kapattı. Çıkar beni, yemin ederim seni örsün üzerine yatırıp kızgın bir çekişle döveceğim. Tunkdil kapıyı zorladı fakat açamadı. Jolesin kapıya büyü uygulamış olmalıydı. Onu içeride tutup suçlu göstermeye çalışıyordu. Bunu ödeyecek, diye geçirdi içinden. Bir patlama sesi duyulunca başını omuzlarının arasına gömdü. Aceleyle çevresine bakınıp buradan kurtulana kadar patlamalardan kendini koruyabileceği bir yer aradı. 4. ayrımın sonu, sayfa 59.